Ayrım 24. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 300. 5. Orhan'ın maçı vardı o gün öğleden sonra. Doğrusu kasaba futbol takımındaki yerini almak için gelmişti o hafta eve. Öğle yemeğinden az sonra arkadaşlarına katılmak için evden ilk çıkan o oldu. Nuran da gelmeden kasabada kaldığı pazar günleri ne yapacağını bilemezdi Nihat. Şehir kulübüne uğrayacak olsa gene oyuna oturmak zorunda kalacağını düşünerek evden çıkmak istemedi. Kenan'a, Orhan'a maçı gelip görmek için söz verdiği halde sözünü yerine getirmedi. Parma Manastırı'nı aldı eline, okumaya daldı. Nuran bir gün önce hoş geldine gelen çocukluk arkadaşı askerlik şubesi başkanının kızı Semiha'yı görmeye gitti. Aliye Hanım ancak akşam yemeğini hazırlarım diye evde kaldı. Akşama doğru önce Orhan döndü eve. Niye maça gelmedin diye sitem etti ağabeyine. 2-0 yenmişlerdi Tire'yi. Gollerin ikisinde de payı vardı. Sevinçliydi. Ders çalışamayacak kadar taşkındı. Maç üstüne konuşup boşanmak gereksinmesini duyuyordu. Arkadaşlarını bulmak için çıktı. Orhan gittikten az sonra Nuran döndü misafirlikten. Mutfakta annesiyle biraz konuştuktan sonra üst kata çıktı. Ağabeysini buldu. Ne okuyorsun? Hiç mi dışarı çıkmadın? Hava da o kadar güzeldi ki gibilerinden başladı konuşmaya. Hoş dedi. Ben de havanın güzelliğinden pek yararlanmış sayılmam. Semihalarda kapandım kaldım. Şevket Koza'nın kızı Türkan ile ortaokul öğretmenlerinden ikisi, Müberra ile Perihan Sula'nın da Semihalarda olduğunu söyledi. Epey tatlı vakit geçirmişlerdi. Nihat son iki ismi bilerek tekrarlattı. Kimler vardı dedin? Nuran aklından geçenleri anlamaya çalışarak ağabeyinin yüzünde dolaştırdı gözlerini. Ortaokul matematik öğretmeni Müberra ile resim öğretmeni Perihan Suğla tanıyor musun? Şöyle böyle. Nuran aralarında konuştuklarını şurasından burasından anlattıktan sonra birden sordu. Niye evlenmiyorsun? Biliyorsun. Evet, biliyorum ama evlenebilirsin gene de. Kadınları doğru dürüst tanımıyorsun anlaşılan. Söylediğin şey evlenmemek için sebep değil. Bir kadın kocasını severse ona destek olabildiği ölçüde daha çok mutlu olur. Kocasının ideallerinin gerçekleşebilmesi için her güçlüğe katlanır. Evlenirsen tabii aklı başında biriyle sandığın gibi güçlük çekmez, daha çabuk toparlanırsın. Nihat Perihan'ın da İzmir'e gitmeyişinden umutlar çıkarıyordu. Kardeşi Perihan'dan söz edecek gibi bir duygu vardı içinde. Ne diyeceğini anlamak için kışkırttı. Kiminle evleneyim? Tanımıyorum ki dediğin gibi birini. Biliyor musun? Fakültedeki yurttaki arkadaşlarım arasında hep seni hangisiyle evlendirsem diye düşünürdüm. Çok iyileri, çok zekileri, çok güzelleri. Ayrıca çok varlıklı, zengin olanlar var içlerinde. Düşüne düşüne yakın arkadaşlarımdan ikisini seçtim senin için. İstanbul'a gelip tanışmanı isteyecektim. Ama bugünkü konuşmalarımdan sonra kararımı söyleyeyim mi? Söyle. İstanbul'daki o iki arkadaşım iyi, hoş, güzel kızlar ama açıkça söyleyeyim mi? İleride idareleri zor olur gibime geliyor benim. Kendilerine aşırı bir güvenleri var. Daha doğrusu kendilerini beğenmeleri. Semiha'yı oldum bittim severim. Semiha ile mi evleneyim istiyorsun? Sözümü kesme, hepsini sayıp bitirmedim. Say bakalım. Semiha çok iyi, uysal, dürüst. Az şeyle de kanaat eder, bağlanır mutlaka kocasına. Ama bir yerde kalan, ondan sonra bana ayak uyduramayan bir tarafı var. Bana öyle geliyor ki bir iki yıl sonra hiçbir şey kalmayacak arkadaşlığımızdan aramızda. Türkan cin gibi, güzel de, alaycı, canlı bir kız. Ne görse çok çabuk kapabilir. İstanbul'a yerleşsen orada da kolaylıkla çevresine uyabilir. İyi bir eş olur sana. Semiha ile Türkan'ı söyleyişim, yani dediğim bakımdan, belki ikisiyle de İstanbul'daki arkadaşlarımdan senin kendileriyle çok daha az yorucu bir evlilik kurabileceğin için. Ama asıl ben kimi beğendim söyleyeyim mi? Nihat sabırsızlanıyordu. Dinliyorum ya. Perihan'ı. Çok ama çok tatlı bir kız. Az kadında rastlanır bir görgüsü, olgunluğu var. Birçok bakımdan anlayışlı. Bak önce güzel, alımlı oluşunu övmüyorum. Geçen yıl karşıdan görmüştüm bir iki kez, beğenirdim. Ama karşılıklı konuşunca bayıldım. Ben senin yerinde olsam onunla evlenirdim. Nihat kardeşini şaşırtmak için sordu. Ya Müberra nasıl? Nuran kısa bir an durakladı. Sana göre değil. Neden? Hiç karşılaşmadın mı? Karşılaştım ama daha ne öyleyse ikisi karşılaştırılacak gibi değil ki. Tiyatroda olsalar biri genç kız, genç kadın rollerine çıkar, öbürü çöp çatan gibi rollere. Müberra konuşkan, çıtı pıtı, fındık kurdu gibi bir şey. Öyle toz toparlak tatlı bir şey ama benim için tatlı. Bir erkek gözü ile ne der ne anlatır bilemem. Sen bana kalırsa benim dediğimi Perihan'ı bir düşün. Ağabeyinin gözlerinin içine bakıyordu bu son sözleri söylerken. Nihat elinde olmadan gözlerini öne eğdi. Düşünüyor muydun yoksa? Ne diyeceğini bulamayan ağabeyinin karşılığını beklemeden devam etti. Söyleme istersen ama bak öyle bir şey olursa bil ki ben çok sevinirim. Çok sevdim o kızı. İstersen ikinizi bir araya getirmek için bir şeyler düşüneyim. Hemen acele etme. İki kardeşin öteden beri gizlisi yoktu birbirlerinden. Nihat belki de ilk kez saklıyordu Nurhan'dan duygularını. Kardeşine dürüst davranmadığı için sıkıldı, sözü değiştirdi. Sen bırak şimdi beni, biraz da kendini anlat. Sende ne var ne yok, Kuzey cephesinde yeni bir şey var mı, onu anlayalım. Nurhan hafif sarardı. Var ama... Evet, henüz anlatılacak gibi değil. Canım anlatmak da istemiyor. Henüz kendi kendime karar vermiş değilim. Nihat uzandığı yatağının üstünden kalktı. Kız kardeşi gene açık kalpliydi onunla konuşurken. İki gündür kasabasına, evine kavuşurken gösterdiği coşkudan, taşkın duygulardan onun bir takım sarsıntılar geçirdiğini, İstanbul'dan bazı kararsızlıklardan sıyrılmaya çalışarak uzaklaştığını anlamıştı Nihat. Kardeşinin saçlarını okşadı. Nasıl istersen, sen kolay kolay yanılgıya düşmezsin kararlarında. Bana anlatmasan da olur. Nurhan, teşekkür ederim dedi yavaşça. Konuyu değiştirdi. Duydun mu? Neyi? Senin doktor da evleniyormuş. Kiminle? Duvarcı Zühtü Usta'nın kızı Hüsniye ile. Hiç haberim yoktu. Müberra söyledi. Semiha da duymuş. Kız ortaokula dilekçe vermiş. Haziranda ortaokulu bitirme sınavlarını verecekmiş. Doktor öyle istiyormuş diyorlar. Her gün ders veriyor, yetiştiriyormuş kızı. Hemen herkes biliyormuş. Nihat kendi kararsızlığından bir kez daha utandı. Kendini başka yoldan suçlayarak karşılık verdi. Anla artık sen benim ne kadar kulağı delik olduğumu. Müberra dengesiz, uyarsız bulduğunu söyledi bu evlenmeyi. Semiha ile Türkan şaşırmışlar. Perihan kızı tanımıyorum dedi sadece. Ama doğrusu doktor benim gözümde büyüdü. Kendine güveni var anlaşılan. O kız da enik onu tatlı kızdır gözümün önünde kaldığı kadarıyla. Hatırlar mısın 3 yıl önce eniştesi bizim karşımızda otururdu da o ablasına gelir giderdi. Kötü dikilmiş ucuz bir basma entari, düz topuklu lastik ayakkabıları ile bile ne kadar güzeldi. İtalyan film yıldızlarına benzetiyorum şimdi düşündükçe. Senin gözünün önüne geliyor mu? Geliyor. Çok güzel kız değil mi? Güzel kız. Nurhan da dalgınlığından kendine göre anlamlar çıkarıyor fakat üstüne düşmüyordu ağabeysinin. Ben aşağıya iniyorum. Annemi daha fazla yalnız bırakmayayım diye ayağa kalktı. Hadi sen de gel istersen. Nihat kitabını aldı eline. Az sonra gelirim. Şu okuduğum bölümü bitireyim de, dedi. 6. Hafta sonu yaklaştıkça artıyordu Nihat'ın üzüntüsü. Cuma akşamı, cumartesi günü göremeyeceğini anladığı ölçüde büsbütün yitirdiğini sanıyordu Perihan'ı. Durmadan Perihan'la yeniden nasıl bağlantı kurabileceğindeydi aklı. Çarşamba gecesi doğru dürüst uyuyamadı. Refet Aksu'nun bir perşembe günü okula çağırttığını ansıyordu kendisini. Perşembe günü öğleden sonra ikinci saat Aksu'nun dersi vardı. Kalksa o saatte okula gitse Perihan'ı yalnız bulabilirdi. Peki ama niçin gidecekti okula? Çağrılmadan. Adam sende, Aksu'ya şöyle bir merhaba demek için. O gece okula gitmeye karar verdikten sonra uyuyabildi ancak. Perşembe günü öğleyin iyice kırılmıştı cesareti. Gidişinin nasıl karşılanacağını, dedikoduya yol açıp açmayacağını uzun uzun düşündü. Öğleden sonra saat 2'yi geçerken hiçbir şey düşünemez oldu. Sanki sürüklenir gibi yazıhanesinden çıktı, okulun yolunu tuttu. Aksiliğe bakın ki tam okulun bulunduğu sokağa yaklaşırken Refet Aksu'nun sokaktan caddeye çıktığını gördü. Adam kendisini görmüştü. Durup bekledi de. Nereye? Dedi. Kaymakamlığa sen? Ben de eve demek zorunda kaldı. Ayrılırlarken arada sırada okula uğra beklerim dedi Refet Aksu. Bu çağrıya sevindi ancak gitmek için bir hafta daha bekledi. Bu bir hafta içinde Nurhan'dan tekrar tekrar Perihan'ın övgüsünü dinledi. Annesi de katılıyordu artık bu övgülere. Perşembe günü gene öğleden sonra ikinci saati hesaplayarak okula gitti. Odacıya Refet Aksu'yu bekleyeceğini söyledi. Odaya girince umduğu gibi Perihan'ı içeride yalnız buldu. İkisi de sapsarı oldular, konuşamadılar kısa bir süre. Perihan başını öne eğdi, soğuk davranmaya çalıştı. ''Niye geldin?'' Fakat hiç de soğuk değildi sesi. ''Dinle, o mektubu.'' Perihan kesti. ''Başlamayalım.'' Öyle hızlı çarpıyordu ki kalbi. ''Bilmelisin ki...'' ''Bana yardım etmeni istemiştim senden. Beni zor durumda bırakmanı değil. Bugüne kadar da yardım ettiğin için içimden sana teşekkür ediyorum.'' ''Bir dakika dinle beni. Burası yeri değil. Bir dakika Refet Aksu gelmeden. Olmaz. Öyleyse bu cumartesi...'' ''Hayır, o fasıl kapandı artık. Bu kadar sert olma.'' Perihan sustu bir süre. ''Uzatma.'' Kapının tokmağı döndü bu sırada. İkisi de kapıya döndürdüler başlarını. Nihat hala ayaktaydı. Aralanan kapıdan Müberra'nın başı göründü. ''Ah pardon, müdür bey yok muydu? Derste mi?'' Perihan kızararak ''Derste'' dedi. ''Gelsene.'' ''Ah çok işim var.'' Kapıyı karşılık beklemeden çekip kapattı. ''Gördün mü? Beğendin mi yaptığını?'' ''Ne diyebilir ki? Seni gördüğü için girmedi. O bilir Refet Bey'in derste olduğunu.'' ''Bu cumartesi. Bekliyorum. İstediğin kadar bekle. Bekliyorum. Bil. Hala bir şey olabileceğinden ümitli misin aramızda? Her zamankinden daha fazla. Öyleyse yarım saat konuşuruz. Nerede? Sen söyle. Evde? Hayır. Konak iskelesi üstünde? Hiç de iyi bir anısı yok bende o yerin. Peki nerede? Perihan az düşündü. Önemsemez görünerek omuz silkti. Peki ev olsun. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, nasıl olsa eskisi gibi olacak değiliz. Saat 2:30'da? Hayır, daha geç. 3'te. Niye hala ayaktasın? Oturayım mı? Otur elbet. Beni görüp gitmeyeceksin herhalde. Müdür beyi görmeye geldiğine göre. Zili çaldı. İçeriye giren odacıya, avukat Nihat Bey'e bir kahve dedi. Odacının arkasından daha yavaş sesle, kardeşinle tanıştım diye önüne bakarak devam etti. Biliyorum. Söyledi. Ya sen ona ne söyledin? Hiçbir şey. Perihan daha başka bir karşılık bekliyor olmalıydı bu sorusuna. Biraz durakladı. Kardeşin çok tatlı, çok akıllı kız. Benzeyen taraflarınız çok az. Ben benzediğimizi sanırdım. Hayır, o yaşının insanı, çocuk değil. Hatice kadın, Nihat'ın kahvesini getirdi bu sırada. Nihat daha kahvesini alırken de zil çaldı. Çok geçmeden Refet Aksu, ''Hele şükür, seni okulda görebildik.'' diye odaya girip kolları açık ona doğru ilerledi. 7. Cumartesi günü buluşmaları hiç de tatlı geçmedi. Adeta dargın geldi Perihan. Beraber kaldıkları sürece dargınlığını atamadı üstünden. Okşamak istemesi, kucaklaması, kızın bu soğukluğu üstünde dondu kaldı. Bu havayı nasıl dağıtacağını bilemiyordu. Sarsıldı. ''İstediğin bu değil mi benden? Seviyorum seni. Sevgi dediğin bu mu senin? Sadece etinin açlığını gidermeye bakıyorsun. Etinin çağrışına uyuyorsun. Hangi kadın odana girse yapacağın bu. Hangi kadınla olsa bu istediğini giderebilirsin. Haksızlık etme. Haksız değilim. Şimdi Müberra ya da Nilüfer olsaydı burada, söyle, duymayacak mıydın bu duyduğun cinsel istekleri? Benim istediğim, bulduğum bu cinsel isteklerden başka şey sende. Seninle yalnız olmadığımı anlıyorum. Seninle... Evet, benimle. Böyle sorguya mı çekeceksin durmadan beni? Söyle, açık açık bilmek istiyorum. Seni seviyorum dedim. Sevgi bu değil. Hadi müsaade et de gideyim. Bir inattı aralarındaki. Anlaşılmaz şeydi karşılıklı bu tür davranışları. Ne biri ne öbürü düşünerek davranıyordu. Perihan kalkıp gelmekle küçük düştüğünü sanıyordu. Nihat ise onun kendisini gerçekten sevmediğini, evlenmek için yaklaştığını aklından geçiriyordu. Kapıya doğru ilerledi. Kapıyı açmaya hazır durdu. Git. Perihan kapıya doğru yürüdü. Aferin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bundan sonra beni rahat bırakacağını umarım. Tek kelimeden uzun karşılık verecek durumda değildi. Anlaşıldı. Perihan çıkmadan önce kapının önünde kısa bir kararsızlık geçirdi. Söylemek istedikleri vardı, söyleyemedi. Neyse, diye mırıldandı. Nihat umutlanarak kolundan tuttu onu. Söyle. Kız hafif silkindi. Artık söylesem de yararı yok. Söyle. Söyleyeceklerimin hepsini mektubumda yazdım. Dostça ayrılalım. Dostça ayrılıyoruz. Sesi titriyordu. Allah'a ısmarladık öyleyse. Güle güle. Güçlükle söylemişti bunu. Perihan tutamadı kendini kapıdan çıkarken. Dönüp çabucak öptü yanağından. Mutlu ol. Fırlayıp çıktı kapıdan. Nihat karşılık veremedi. Pencereye koştu. Bahçe kapısından sokağa çıkarken kısa bir el işaretiyle tekrar Allah'a ısmarladık dediğini gördü Perihan'ın. Tramvay caddesine ininceye kadar onun dönüp bir daha arkasına bakmasını boşuna bekledi. Perihan caddeye dönünce vurulmuş, bıçaklanmış gibi yığıldı yatağının üstüne. Gözleri yaşlıydı diye mırıldandı. 8. Perihan rengi sararmış olarak döndü eve. Ablası açtı kapıyı. Perihan'ın iyi olmadığını hemen gördü. Fakat o gün Perihan'la konuşmaya karar verdiği konuyu açmasını geri bırakmak zorunda kalabileceği düşüncesiyle üstünde durmadı. Sadece "Biraz yorgun görünüyorsun. Odana çık 5-10 dakika dinlen." diyerek önemsemez göründü kardeşinin sağlıksız görünüşünü. Perihan teşekkür ederek odasına çıktı. Aynur evde yoktu. Halası ile dolaşmaya çıkmıştı. Yarım saat geçmeden İlhan Ilgaz bir tepsi içinde 2 bardak çay, 1 tabak bisküvi ile Perihan'ın odasına girdi. Perihan, "Neye buraya kadar zahmet ettin? Ben aşağıya inerdim." diyecek oldu. "Zararı yok," dedi ablası. "Seninle konuşacaklarım var. Burada daha rahat kalırız." Perihan meraklı görünmedi. İlhan gelişi güzel 3-5 sözden sonra konuya girmeyi denedi. "Perihan, kardeşim, çok önemli bir şey konuşmak istiyorum seninle." Perihan ön sezisinin karşı koymasıyla önlemeye çalıştı konunun açılmasını. "Hiç de önemli bir şey konuşacak durumda değilim. Öyle ağrıyor ki başım. Biraz pirin alsan?" "Aldım. Ne zaman?" "Öğleyin. Bir tane daha al. İstemiyorum." "Peki kendiliğinden geçer öyleyse, dinle." "Ne olursun üstüme varma." "Ama konuşmamız gerekir bu konuyu seninle. Senin için çok önemli." "İyi değilim," dedim. "Neyin var? Üşütmüş olmalıyım." Ablası Perihan'ın elini, yanağını, alnını yokladı. "Ateşin yok. Aksine üşüyorum, üstüme titreme geliyor." "Çayını iç, ısınırsın." Ablası az sonra aşağıya indi. Çay bardaklarını bir daha doldurdu. Odasına dönünce zorla bir aspirin içirdi Perihan'a. Birazdan bir şey kalmayacağını söyledi. "Şimdi beni dinle." Kurtuluş yoktu Perihan'a. Sustu. "Cengiz Girne için ne düşünüyorsun?" Perihan bu soruyu hiç beklemiyormuş görünmeye çalışarak dudak büktü, omuz sikti. "Ne gibi?" "Erkek olarak." "Hiçbir şey." "Evlenmek istiyor seninle." Perihan güldü. "Daha neler? Nereden aklına esmiş? Niye böyle konuşuyorsun?" "Ona bu isteği aşılayacak hiçbir yakınlık gösterdiğimi sanmıyorum. Size kendisi mi açtı bu niyetini?" "Hayır, enişten senin bu konuda ne düşündüğünü bilmek istiyor." "Yani?" "Başka bir şey bilmiyorum. Belki Cengiz Bey'le ikisi bir şeyler konuşmuşlardır aralarında. Herhalde enişten bu konuda ne düşündüğünü boşuna bilmek istemez." "Ne diyorsun?" "Ne diyeceğim? Hiç." "Düşün." "Pek düşünebileceğimi sanmıyorum." "Neden?" "O kadar aklımdan geçmeyen bir evlenme ki beni ilgilendirmiyor." "Önce kendini düşünmelisin. Ben düşün derken seni düşünüyorum. Evlenmelisin." "Hiç sevmediğim bir adamla mı?" "Zamanla seversin." "Sanmıyorum. Çok ayrı yaratılışta, ayrı anlayışta insanlarız. Zamanla sen ona, o sana benzersiniz. Hep böyle olur. Ben eniştenle başka türlü müyüm?" Perihan karşılık vermeye yararsız bularak sustu. İlhan özellikle yakınlığını belirtmek için bir daha elini alnını yokladı kardeşinin. "Şimdi nasılsın? Biraz ısındın mı?" "Daha iyiyim." İlhan bir daha konuya dönmeyi denedi. "Annemin bu ara gelişi iyi oldu. Biliyorsun o da çok beğendi Cengiz Girne'yi." "Hayır, bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun?" "Bana söylemişti. Sana söylemedi mi?" "Söylemedi. Ben söylediğini sanıyordum." Perihan bir bakıma dedikleriyle Cengiz Girne ile evlenmemesini söylediğini ansıdı annesinin. Sordu. "Bu akşam Cengiz Bey gene yemekte sizde mi?" Ablası bu sorunun altından çıkacakları kestirerek tedbirli davranmak istedi. "Bilmiyorum. Belki eniştenle birlikte gelirler. Öyleyse ben çıkıp bir sinemaya gideyim." "Nasıl olur? Üşüttüm diyorsun. Ya da yemeğe inmeyeyim." "İyi ama neden?" "Sıkılırım. Bu sözlerden sonra Cengiz Bey ile artık bir araya gelmek istemem." "Çocuk olma. Daha ne enişten ne de Cengiz Bey bilmiyorlar ki bu konuştuklarımızı. Yani kendisinin seninle evlenmek istediğini senin bildiğini." "Olsun. Benim bilmem yeter." İlhan uzun uzun dil döktü. "Çocuk değilsin. Evlenmek zamanın geldi. Taşra okullarında çürütmene razı olamam gençliğini, güzelliğini. Yıllar o kadar çabuk geçiyor ki ben iyiliğin için çırpınıyorum senin. Cengiz Girne her türlü rahatlığı sağlar sana. Birden toplum içinde güçlenmiş bulacaksın kendini. Bu İzmir gibi yerden zengin olmayan bir kızla evlenmek isteyecek kaç kişi çıkar sanıyorsun? Perihan yumuşamıyordu. Yoksa söz verdiğin ya da düşündüğün başka biri mi var? Perihan birden bunaldığını, ağlamak ya da haykırmak üzere olduğunu duydu. Birden yatağından kalktı, odanın penceresine doğru yürüdü. Ne olursun bugün rahat bırak beni. Ablası sandalyesinden kalktı. Peki ben çıkıyorum ama sen gene de dediklerimi düşünmeye çalış. Odadan çıkarken ekledi. Yemeğe inersen beni sevindirirsin. Cengiz Girne o akşam gene Ilgazlar'da yemekteydi. Perihan o akşam makyaj yapmadan ablasının evinde kalmış en gösterişsiz elbisesini giyip saçlarına hiç biçim vermeden gecikebileceği kadar gecikerek odasına gelen Aynur'la beraber indi yemeğe. Fakat o kadar gençti, saçları da kendiliğinden o kadar güzeldi ki Cengiz Girne her zamanki gibi büyülendi. Onun bu kasıtlı kayıtsızlığını anlayamadı. 9. Keşif günü belli olduğundan beri değişmişti Behzat'ın soruları. Bey, hakim nasıl gider keşfe? Otomobille. Otomobil pek sokulmaz bizim tarlalara kadar. Çoktandır gitmedim sizin oralara. Nereye vardı şimdi yeni köy yolu? Kuşçular köyüne varıp kaldı. Ama köyden ne kadar ki benim tarla? Ne kadarı var mı? En az 2 kilometre. Binek bulman gerekir. Bakayım, araştırayım öyleyse konu komşudan. Havalar Şubat ortalarına kadar hep öyle lodoslu geçmiş. Yağmurlar kesilmedi. Kırların gür yeşilliği daha da boy attı. Güneş açtıkça çimenlerin yeşilinde çiçeğe durmuş ağaçların duraklığında, diri pembeliğinde yansıdı. Korkular gece gündüz uzadı uzadı. Bademler, erikler, kayısılar hep çiçek döküp meyve bağlayınca tavsadı çabucak unutuluverdi. Artık körpe çağlalar, küçük de olsa yeşil yeşil erikler vardı çocukların ceplerinde. Ev kadınları ile yaşlılar bahçelerine dadanan çağla, erik hırsızı bacaksızlarla uğraşıyorlardı. Keşiften 3 gün önce hava sertleşti, iyice soğudu. Don görüldü su birikintilerinde. Doktor Çetin, aman iyi oldu diyordu Nihat'a. Grip, soğuk algınlıkları iyice yayılmıştı. Bu soğuk hastalık mikroplarının kökünü kurutur. Söz arasında gene o günlerde sormuştu Nihat'a. Sen hiç paltolu köylü gördün mü diye. Bizim halkımız İç Anadolu'da bile yoksulluktan paltosuz geçirir kışı. Nihat o paltosuzların boyunlarına sardıkları eski bir yün atkı üstüne, ceketlerinin yakasını çengelli iğneyle iğneleyerek elleri pantolon ceplerinde geçirdiklerini gördü o soğuk günleri. Fakat soğuk dalgası 3 gün sürdü bu kez. Keşif gecesi hava lodosa döndü. Sabaha kadar sağanak halinde yağmur yağdı. Sabah günlük güneşlikti hava. Behzat öğleye yakın göründü. Yargıç, Nihat, tutanak yazıcısı, fen memuru, mübaşir için 2 beygir, 3 değişik bulmuştu komşularından. Keşfe gidilecek mi diye soruyordu Cumhuriyet alanında karşılaştığı Nihat'a. Nihat'ın şoför Rıfat vardı o sırada yanında. Rıfat, sen delirdin mi kardeş dedi. Hakim dediğin can değil mi? Bu çamurda ayak atar mı senin tarlana? Behzat'ın 21 Mart'a kaldı keşfi. Duruşması da 26 Mart'a. 24. ayrımın sonu. Sayfa 316.